Ayrım 31. Lisans EKPSS Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı. Sayfa 511. Türkiye'nin Ekonomik Coğrafyası Bölüm 3. Türkiye'de Ekonomi Politikaları, Türkiye'de Tarım, Türkiye'de Hayvancılık, Türkiye'de Ormancılık, Türkiye'de Madencilik, Türkiye'de Sanayi, Türkiye'de Ticaret, Türkiye'de Ulaşım, Türkiye'de turizm. Coğrafya, Türkiye'nin ekonomik coğrafyası. 1. Türkiye'de ekonomi politikaları. İnsanların yaşamlarını sürdürebilmek için yaptıkları mal ve hizmet üretimi ile fazla üretimden doğan alım-satım faaliyetlerinin tümüne ekonomi denir. Türkiye dünya üzerinde yüz ölçüm bakımından 32. sırada, nüfus bakımından 16. sırada yer almaktadır. Ekonomik olarak da dünyanın 17. en büyük ekonomisidir. 2011 yılı TÜİK verilerine göre erkeklerin iş gücüne katılım oranı %71,7, kadınların iş gücüne katılım oranı %28,8'dir. Türkiye'de çalışan nüfusun %48,3'ü hizmet, %26,8'i sanayi ve %24,9'u tarım sektöründe istihdam edilmektedir. Milli gelir içerisinde en büyük pay %63 ile hizmet sektörüne aittir. Sanayinin milli gelir içindeki payı %24, tarımın milli gelir içerisindeki payı %12'dir. Ülkemiz dağlık ve engebeli bir ülke olduğundan topraktan yararlanma sınırlıdır. Türkiye arazisinin %35,6'sı tarım, %28'i çayır ve mera, %26'sı orman, %0,7'si yerleşim, %4,2'si maki ve çalılık, %5,5'i diğer alanlardan oluşmaktadır. Türkiye ekonomisini etkileyen faktörler, doğal faktörler, coğrafi konum, iklim, yer şekilleri, toprak, yeraltı kaynakları, beşeri faktörler, nüfus ve yerleşme. Ekonomi politikaları. 1923-1950 arası dönem. İzmir İktisat Kongresi'nde siyasi bağımsızlığın ekonomik bağımsızlıkla desteklenmesi kararı alınmış, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine önem verilmiştir. Bu kapsamda aşar vergisi kaldırılmıştır. 1925. Tarımda makineleşme teşvik edilmiştir. 1926. Teşviki Sanayi Kanunu çıkarılmıştır. 1927. 1929 yılında tüm dünyada ekonomik kriz yaşanmıştır. Bu olaydan sonra tüm yatırımların devlet eliyle gerçekleştirildiği devletçilik politikasına geçilmiştir. 1932 yılında planlı ekonomi dönemine geçilmiş ve 1933'te birinci 5 yıllık kalkınma planı uygulanmıştır. Birinci 5 yıllık sanayi planı 1933 kapsamında büyük sanayi yatırımları devlet eliyle gerçekleştirildi. Tarım ürünlerini işleyen tesislerin ham madde ve iş gücüne yakın yerlerde kurulması kararlaştırıldı. Kamu iktisadi teşekkülleri, KİT, kuruldu. İkinci 5 yıllık sanayi planı 1936, İkinci Dünya Savaşı nedeniyle uygulanamamıştır. 1950 ila 1960 arası dönem, devletçilik politikası etkisini yitirmeye başlamıştır, devletin sanayi yatırımlarındaki etkisi azalmış, daha çok tarım ve altyapı hizmetlerindeki yatırımları artmıştır. 1960-1980 arası dönem, 1960'lardan sonra planlı ekonomi dönemine geçilmiştir. Devlet Planlama Teşkilatı'nın kurulmasıyla DPT, birinci 5 yıllık kalkınma planı uygulanmıştır. Bugüne kadar 9 tane kalkınma planı uygulanmıştır. 9. 5 yıllık kalkınma planı 2007-2013 yılları arasını kapsamaktadır. Bu politikada, istikrar içinde büyüyen ve gelirini adil olarak paylaşan küresel ölçekte rekabet gücüne sahip bilgi toplumuna dönüşen, AB'ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye vizyonu ve uzun vadeli stratejisi 2001 ila 2023 çerçevesinde hazırlanmıştır. Not: 1980 sonrası dönemde devletçilik politikasından vazgeçilerek küresel ekonomiye adapte olmuş bir ekonomi benimsenmiştir. Böylece yabancı sermayenin ülkeye gelmesiyle sanayi sektörü canlanmış ve tarımı geçmiştir. Sanayilen bölgelerde nüfuslanma artmış ve bölgeler arası gelir farkları belirginleşmiştir. Ekonomik açıdan geri kalmış bölgeleri kalkındırmak, bölge dışına olan güçleri önlemek ve kalkınmayı ülke geneline yaymak için bölgesel kalkınma planları hazırlanmıştır. Bunlar GAP Güneydoğu Anadolu Projesi, DAP Doğu Anadolu Projesi, DOKAP Doğu Karadeniz Projesi, YHGP Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi, KOP Konya Ovası Projesi, ZBK Zonguldak-Bartın-Karabük Projesi. Proje adı GAP Güneydoğu Anadolu Projesi. Temel amacı bölgenin gelir düzeyini yükselterek tarımsal verimliliği ve iş olanaklarını arttırarak yaşam standardını yükseltmektir. GAP'tan sonra bölgede sulanabilen alanlar genişlemiştir, tarımsal verim ve tarım ürünü çeşidi artmıştır, tarıma dayalı sanayi gelişmiştir, hidroelektrik üretimi artmıştır, bölgenin ekonomik düzeyi artmış, bölge dışına olan göçler azalmıştır, ulaşım sistemleri gelişmiştir. DAP, Doğu Anadolu Projesi. Temel amacı, ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanan bölgede tarım ve hayvancılığı geliştirerek bölgenin ekonomik düzeyini arttırmak ve bölge dışına olan göçleri önlemektir. DOKAP, Doğu Karadeniz Projesi. Temel amacı, ekonomik açıdan geri kalmış ve bu nedenle dışarıya göç veren bölümde ekonomiyi canlandırmak ve bölge dışına olan göçleri önlemektir. ZBK, Zonguldak-Bartın-Karabük Projesi. Temel amacı, kömür işletmesi ve demir-çelik sanayisi temel geçim kaynağı olan alanda özel sektöre bölgesel gelişme planı hazırlamak ve yatırım alanları oluşturmaktır. YHGP, Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi. Temel amacı, havzada akım düzensizliklerinden kaynaklanan taşkınları ve erozyonu düzenlemek, çevre sorunlarını önlemek ve ekonomik arazi kullanımı ile birlikte düzenli kentleşme ve sanayileşmeyi sağlamaktır. KOP, Konya Ovası Projesi, temel amacı Göksu ve Gembos nehirleri ile Beyşehir Gölü'nün sularını tünel ve kanallarla ovaya taşıyarak sulamalı tarımın yapılmasıdır. GAP, DAP, DOKAP, ZBK, YHGP ve KOP'un hedefleri, tarım ve hayvancılığı geliştirmek, yeni iş alanları oluşturarak bölgelerin göç vermesini önlemek, diğer bölgelerle aralarında olan gelişmişlik farkını azaltmak, kişi başına düşen milli geliri arttırmak, çevreye duyarlı, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak. 2. Türkiye'de tarım. İnsanların yaşamlarını sürdürmek için toprak, bitki, hayvan ve su ve ormanları kullanarak ekonomik yararlanmayı ve üretimi kapsar. Türkiye'de nüfusun %25'i geçimini tarımdan karşılamaktadır. Pek çok sanayi kolunun ham maddesi tarım ürünleridir. İç ticarette önemli bir yere sahiptir. Tarım ürünlerinin bol ve çeşitli olması tarımda dışa bağımlılığı azaltmıştır. Türkiye'de tarıma ayrılan topraklar günümüzde 27 milyon hektar civarındadır. Bu miktar 1950'li yıllarda 16 milyon hektar kadardı. Bu süre içerisinde tarım topraklarının artmasında, ormanların tahrip edilerek tarım alanına dönüştürülmesi, meraların tarım alanına dönüştürülmesi, makineli tarımın yaygınlaşması, sulama imkanlarının gelişmesi, toprak bakımının yapılması faktörleri etkili olmuştur. Öğreten soru. Türkiye'de 1950 yılında tarım arazileri yaklaşık 16 milyon hektarken 2007 yılında bu değer 25 milyon hektara yaklaşmıştır. Buna göre tarım arazilerinin artışında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez. 2012 ÖMSSG Görişt 2 Lis. A. Nüfus artışıyla gıda ihtiyacının artması. B. Modern tarım yöntemlerinin yaygınlaşması. C. Tarıma dayalı endüstrinin gelişmesi. D. Toplulaştırma çalışmalarıyla küçük arazilerin birleştirilmesi. Tarım ürünlerinin ekonomik getirisinin artması. Cevap D. Not. Ülkemizin dağlık ve engebeli yerlerinde tarım topraklarının oranı azdır. Yer şekillerinin sade olduğu yerlerde ise tarım topraklarının oranı fazladır. Yer şekillerinin sade olduğu Marmara, Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da ekili dikili arazi oranı fazla. Yer şekillerinin engebeli olduğu Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da ekili dikili arazi oranı azdır. Not: Ülkemizde pek çok yörede kurak iklim şartlarının yaşanması nedeniyle tarım toprakları nadasa bırakılmaktadır. Nadas, toprağın bir yıl veya iki yıl dinlendirilmesidir. Sulama ve nöbetleşe ekimin yaygınlaşması ile nadas alanları azalmaktadır. Türkiye'de tarımı etkileyen faktörler: sulama, gübreleme, tohum ıslahı, toprak bakımı, makineleşme, pazarlama, arazi toplulaştırılması, tarımı destekleyen kuruluşlar. Birim alandan alınan üretim miktarına verim denilmektedir. Türkiye'de tarımdan alınan verimi arttırmak, tarımı geliştirmek ve üretim kalitesini arttırarak çiftçilerin daha fazla kâr etmelerini sağlamak için bazı yöntemler uygulanmaktadır. İntensif tarım, yoğun tarım. Modern tarım yöntemleri uygulanarak birim alandan yüksek verim elde etmeyi amaçlayan tarım etkinlikleridir. Sulama, gübreleme, makineleşme fazladır. Ekstansif tarım, kaba tarım. Geniş arazilerde uygulanan tarım yöntemidir. Toprak iyi işlenmediği, sulama yapılmayan, gübre kullanımı fazla olmayan, verimin düşük olduğu bir yöntemdir. A. Sulama. Ülkemizin çoğu yerinde kurak ve yarı kurak iklim şartlarının hüküm sürmesi nedeniyle sulu tarım sınırlıdır. Pek çok yörede sulamanın yapılamamasından dolayı üretim miktarı oldukça düşüktür. Bir yörede sulama problemi çözülecek olursa, iklime bağımlılık azalır, nadas alanları azalır, tarım ürünü çeşidi artar, tarımsal verim ve gelir artar, tarım alanları genişler, üretimdeki dalgalanmalar azalır, kırdan kente olan göç azalır. B. Gübreleme. Toprakta eksilen, bitkinin ihtiyacı olan mineralleri toprağa kazandırmak amacıyla gübreleme yapılır. Doğal gübre, organik gübre, hayvan gübresi yeterli olmadığı için suni gübreden yararlanılır. Toprağa uygun ve yeterli gübre kullanıma bağlı olarak üretim %40 artar. C. Tohum ıslahı. Bölgelerin iklim özelliklerine ve toprak yapısına uygun tohum kullanımı verimi arttırmaya yöntemlerinden biridir. Ülkemizde çoğu zaman bir önceki hasat döneminden elde edilen tohum bir sonraki ekim döneminde kullanılmaktadır. Bu durum sonucunda tohum eskidiğinden verim azalmakta ve kalite düşmektedir. D. Toprak bakımı. Toprağın daha iyi ürün vermesi için doğru bir şekilde sürüm ve ekimin yapılması gerekir. Toprağın bakımının yapılması, çapalanması, bellenmesi ve zararlı otlardan arındırılması üretimi arttırır. Aynı zamanda toprağın düzgün sürülmesi ve işlenmesi erozyon üzerinde de etkili olduğundan eğime paralel sürümlerin yapılmaması ve toprağın erozyona maruz kalmaması için ayrıştırılmaması gerekir. E. Makineleşme. Yer şekillerinin elverişli olduğu eğimin ve engebenin az olduğu yerlerde tarıma makine kullanımı oldukça yaygın olan bir yöntemdir. Bu yöntem hem sürüm esnasında hem de hasat esnasında kolaylıklar sağlamakta ve verim artışına yardımcı olmaktadır. Ancak eğimin ve engebenin fazla olduğu yerlerde bu yöntem kullanılamamaktadır. Ayrıca tarımda makine kullanımı ile çiftçilerin alım gücü arasında da paralellik söz konusudur. Makineleşme, zaman tasarrufu, iş gücü tasarrufu ve verim artışı hasatta ürün kaybının azalmasını sağlar. Ancak kırdan kente göçün nedenlerinin biri de makineleşmeye bağlı insan gücüne duyulan ihtiyacın azalmasıdır. F. Pazarlama. Devletin çiftçiye önceden duyurduğu fiyattan ürün alma garantisi vermesine destekleme alımı denir. Destekleme alımlarıyla birlikte ürünlerin üreticinin elinde kalması engellenir, üretimin devamlılığı sağlanır, üreticilerin piyasadaki fiyat dalgalanmalarından zarar görmesi engellenir. G. Arazi toplulaştırılması. Arazi toplulaştırılması, küçük ve parçalı arazilerin birleştirilmesidir. Böylece arazi kayıpları azalacak, ulaşım, zaman ve işçilikten tasarruf sağlanacak, tarımsal işletmelerin sayısı azalacak, tarım parselleri düzgün hale gelecek, tarımda makine kullanımı artacak, sulama maliyetleri azalacak. H. Tarımı destekleyen kuruluşlar. Tarımı geliştirme, tarımsal üretimi arttırma, çiftçilerin zarar görmesini engelleme ve tarımsal ihracatı arttırmak için pek çok kuruluş ve birlik mevcuttur. Bunların başlıcaları Ziraat Bankası, Toprak Mahsulleri Ofisi, Tarım Kredi Kooperatifi, Çaykur, Tariş, Çuko Birlik, Fisko Birlik, Devlet Üretme Çiftlikleridir. Başlıca tarım ürünleri. Tahıllar. Ülkemizde en çok üretilen tarım ürünleri tahıllardır. Ülkemizdeki tarım arazilerinin %74'ünde tahıl ekilmekte ve üretilen tarım ürünlerinin %52'sini tahıllar oluşturmaktadır. Tahılların ekim alanının bu kadar fazla olmasında ülkemizde kurak ve yarı kurak iklim şartlarının hüküm sürmesi ve sulama olanaklarının gelişmemesi etkili olmuştur. Başlıca tahıllar buğday, arpa, yulaf, çavdar, pirinç ve mısırdır. Başlıca tarım ürünleri ve özellikleri. Buğday. En çok üretilen tarım ürünüdür. Üretiminde İç Anadolu birinci sıradadır. Yaz kuraklığı istendiğinden yağışlı yerlerde yetiştirilmez. Arpa. Soğuğa ve sıcağa dayanıklıdır. Üretiminde İç Anadolu birinci sıradadır. Bira yapımında ve yem sanayinde kullanılır. Mısır. Sulama ile yetiştirilir. Karadeniz bölgesi doğal yetişme ortamıdır. Üretiminde Akdeniz bölgesi birinci sıradadır. Pirinç. Su içinde yetiştirilir. Akarsu boylarında tarımı yapılır. Üretiminde Marmara bölgesi birinci sıradadır. Üretim tüketimi karşılayamadığı için ithal edilir. Yulaf ve çavdar. Yetişme koşulları buğdaya benzer. Ekmek katkı maddesi ve yem sanayinde kullanılırlar. Üretiminde İç Anadolu birinci sıradadır. Baklagiller. Nohut, mercimek ve fasulye baklagiller olarak adlandırılır. Baklagiller proteince zengindirler. Aynı zamanda kökleri vasıtasıyla toprağa azot ilettikleri için toprak veriminin artmasında da etkilidirler. Mercimek. Baklagiller arasında kuraklığa en dayanıklı tarım ürünüdür. Önemli bir ihraç ürünümüzdür. Yeşil mercimek üretiminde İç Anadolu birinci sıradadır. Kırmızı mercimek üretiminde Güneydoğu Anadolu birinci sıradadır. Nohut. Yaz kuraklığına dayanıklıdır. Önemli bir ihraç ürünümüzdür. Üretiminde İç Anadolu birinci sıradadır. Fasulye. Yükseltisi 1200 metreyi aşmayan ve yaz döneminde sulanabilen ovalarımızın hemen hepsinde yetiştirilmektedir. Yeşil ve kuru olarak tüketilmektedir. Sanayi bitkileri. Ekim alanı tahıllardan sonra en fazla olan tarım ürünleridir. Ekonomik getirisi yüksek olduğundan son yıllarda ekim alanlarında artış yaşanmıştır. Bu durum üzerinde sulama imkanlarının gelişmesi ve tarım ürünlerini işleyen tesislerin sayısının artması etkili olmuştur. Sanayi bitkileri daha çok kıyı bölgelerinde üretilmektedir. Uygun iklim ve toprak koşullarının varlığına bağlı olarak kıyılardaki üretim daha yaygındır. Sanayi bitkileri, tütün. Yetişme döneminde neme, olgunlaşma döneminde kuraklık ister. Üretiminde Ege bölgesi birinci sıradadır. Tarımsal ihracatımız için de birinci sırada yer alır. Pamuk. İlkbaharda ekilir, yaz sonunda hasat edilir. Olgunlaşma döneminde aşırı kuraklık ister. Üretiminde Güneydoğu Anadolu bölgesi birinci sıradadır. Şeker pancarı. Yağışın yetersiz olduğu yerlerde sulama ile yetiştirilir. Kıyılarda getiri yüksek olan ürünler tercih edildiğinden üretimi oldukça azdır. Karadeniz'de yaz yağışlarından dolayı, Güneydoğu Anadolu'da yaz kuraklığından dolayı üretimi yoktur. En fazla İç Anadolu'da üretilir. Çay. Her mevsim yağışlı geçen ve yıkanmış topraklarda yetiştirilir. Yetişme alanı oldukça dardır. Üretiminin %100'ü Doğu Karadeniz'dedir. Dünya çay üretiminde Türkiye 5. sıradadır. Yağ bitkileri. Tohumlarından yağ elde edilen tarım ürünlerine yağ bitkileri adı verilir. Yağ bitkilerinin ekim alanı geniş değildir. Ayçiçeği, zeytin, yer fıstığı, soya fasulyesi, haşhaş, susam, kenevir, keten ve gül başlıca yağ bitkileridir. Ayçiçeği, güneş ışığını iyi alan alüvyal topraklar üzerinde yetişir. Doğu Karadeniz ve Erzurum Kars platosu dışında sulama yapılan yerlerde yetişir. En fazla üretimi Marmara'dadır, Trakya'da. Zeytin. Kışları ılık, yazları sıcak ve kurak geçen Akdeniz ikliminde yetişir. Az miktarda da Artvin çevresinde yetiştirilir. Üretiminde Ege bölgesi birinci sıradadır, 2 yılda bir ürün verir, üretiminde yıldan yıla önemli dalgalanma olur. Yer fıstığı, yazlık ve tek yıllık bitkidir. İkinci ürün olarak tercih edilir, üretiminde Akdeniz birinci sıradadır. Soya fasulyesi, Akdeniz'de, Ege'de sulanabilen yerlerde ikinci ürün olarak tercih edilir. Üretiminde birinci sırada Akdeniz gelir. Adana çevresi. Haşhaş. İlaç sanayiinde ham madde olarak kullanılır. Ege üretiminde birinci sıradadır. Üretiminin %90'ı ihraç edilir. Susam. Tahin helvası yapımında ve pastacılıkta kullanılır. Oldukça yağlı tohuma sahiptir. En çok Akdeniz'de üretilir. Kenevir. Dokuma sanayiinde ve yağ üretiminde kullanılır. En fazla Batı Karadeniz'de, Kastamonu, Sinop çevresinde üretilir. Keten. Liflerinden kumaş, kot ve banknot yapılır. Tohumundan yağ elde edilir. En fazla Batı Karadeniz'de, Kastamonu, Sinop çevresinde üretilir. Gül. Kozmetik sanayiinde kullanılır. En fazla göller yöresinde, Isparta çevresinde üretilir. Meyvecilik. Son yıllarda önemi artan tarım ürünlerinden biridir. Ülkemiz gerek matematik gerekse özel konumunun vermiş olduğu avantajlardan dolayı dünyanın sayılı meyve üreticilerinden biridir. Turunçgil, narenciye, portakal, mandalina, greyfurt ve limon gibi meyvelerin genel adıdır. Don olayından etkilenir, bu nedenle kış ılıklığı isteyen yerlerde yetişir. Akdeniz bölgesi üretiminde birinci sıradadır. Az miktarda Doğu Karadeniz kıyısında, Rize'de de yetiştirilir. Fındık. Kış ılıklığı ve her mevsim yağış ister. Ana vatanı Karadeniz'dir. %85'i Karadeniz'de, %15'i Marmara'da yetişir. Türkiye, dünya üretiminde birinci sıradadır. Önemli bir ihraç ürünüdür. Muz. Tropikal kuşağın bitkisidir. Sıcaklığın yüksek olduğu yerlerde yetişir. Ülkemizde en fazla üretildiği yer Akdeniz'dir. Muzun %100'ü Alanya, Anamur ve Gazipaşa'da üretilir. İncir. Kış ılıklığı ve yüksek yaz sıcaklığı ister. Kıyı bölgelerinde ve iç bölgelerdeki alçak alanlarda yetiştirilmektedir. En fazla üretimi Ege bölgesindedir, Aydın çevresinde. Türkiye, dünya incir üretiminde birinci sıradadır. Elma. İklim seçiciliği oldukça azdır. Bu nedenle yetişme alanı en geniş olan ve en çok üretilen meyvedir. En çok üretildiği il Isparta'dır. Üretiminde İç Anadolu bölgesi birinci sıradadır. Üzüm. İklim seçiciliği oldukça azdır. Bu nedenle yetişme alanı geniştir. Yaz yağışı alan yerlerde kalitesi düşüktür. Ege bölgesi üretiminde birinci sıradadır. Kuru ve yaş olarak tüketilmekte, sirke ve şarap yapımında kullanılmaktadır. Antep fıstığı. 2 yılda bir ürünlenir. En fazla Güneydoğu Anadolu'da üretilir. Türkiye, dünya üretiminde ikinci sıradadır. Önemli bir ihraç ürünüdür. Kayısı. İklim seçiciliği oldukça azdır. Doğu Anadolu bölgesi üretiminde birinci sıradadır. Kuru, yaş ve meyve suyu olarak tüketilir. Dünya üretiminde Türkiye birinci sıradadır. Kivi. 1990'lardan sonra Karadeniz'de üretilmeye başlanmıştır. Kıyılarda yetişmektedir. Karadeniz üretimin yarısından fazlasını gerçekleştirir. Sebzecilik. Yaprakları, yumruları, kökleri, meyveleri veya tohumları yaş ya da kurutulmuş olarak tüketilen kültür bitkilerine sebze denir. Yurdumuz, farklı iklim tiplerinin görülmesi nedeniyle dünyanın sebze tarımına en uygun ülkeleri arasında yer alır. En çok sebze üretimi Akdeniz ve Ege bölgelerinde yapılmaktadır. Bunun nedenlerinden biri de bölgelerimizde seracılık faaliyetlerinin gelişmiş olmasıdır. Yem bitkileri. Yem bitkilerinin başında fi, burçak, yonca, korunga ve yulaf gelmektedir. Bu bitkilerin bir kısmı çayırlık alanlarda, otlaklarda kendiliğinden yetişir. Bir kısmı ise tarlalarda kültür bitkisi olarak üretilir. Yem bitkileri hayvanların beslenmesinde et ve süt verimlerinin arttırılmasında büyük önem taşır. Seracılık. Kış sıcaklığının fazla düşük olmadığı yerlerde soğuktan bitkileri korumak amacıyla cam ya da naylon örtülerle kaplanmış mekanlara sera denir. Seracılık bu mekanlarda ısıyı kontrol altında tutarak bazı tarım ürünlerinin mevsimi dışında üretilmesidir. Akdeniz'de gelişmiştir. İç bölgelerde maliyetinin yüksek olmasından dolayı tercih edilmez. Yetişme alanı en geniş olan tarım ürünleri. Buğday, mercimek, nohut, arpa, patates, ayçiçeği, elma, üzüm, şeker pancarı. Yetişme alanı en dar olan tarım ürünleri. Çay, muz, fındık, incir, zeytin, Antep fıstığı, turunçgil. Üretimi devlet kontrolünde olan tarım ürünleri, pirinç, tütün, haşhaş, kenevir. Öğreten soru. Yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen yerlerde yoğun olarak yetiştirilen tarım ürünleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 2012 ÖMSS İŞT 1 LİS 1 Trakya, 2 Ege, 3 İç Ege, 4 Güneydoğu Anadolu. A. 1 tütün, 2 pirinç, 3 üzüm, 4 ayçiçeği. B. 1 ayçiçeği, 2 üzüm, 3 haşhaş, 4 pamuk. C. 1 tütün, 2 pamuk, 3 ayçiçeği, 4 haşhaş. D. 1 pamuk, 2 ayçiçeği, 3 haşhaş, 4 tütün. E. 1 ayçiçeği, 2 üzüm, 3 pamuk, 4 tütün. Cevap B. 2. Türkiye'de hayvancılık. Koyun ve sığır başta olmak üzere çeşitli evcil hayvanların yetiştirilmesi ve üretilmesi işlerine hayvancılık denir. Türkiye'de hayvancılık, büyükbaş hayvancılık, küçükbaş hayvancılık, kümes hayvancılığı, su ürünleri, ipek böcekçiliği, arıcılık. Türkiye sahip olduğu hayvan varlığı 2011 yılında 60 milyonun üzerindeki sayısı ile dünyanın sayılı ülkelerinden biridir. Ülkemiz dünya koyun ve sığır üretiminde Çin, Avustralya, Rusya ve ABD'den sonra dünyada 5. sırada yer almaktadır. Türkiye'de hayvan varlığının türlere dağılımı TÜİK 2010 %55,9 koyun, %27,5 sığır, %14,8 keçi, %1,8 diğer. Hayvancılığı etkileyen faktörler. Ülkemizde hayvan varlığı fazla olmasına rağmen toplam et ve süt üretiminin az olduğu ve hayvancılıktan elde edilen gelirin düşük olduğu görülür. Hayvancılığı geliştirmek için uygulanması gereken tedbirler şunlardır. Hayvan soylarının ıslahı, otlakların ıslah edilerek korunması, erken otlatmanın önlenmesi, mera hayvancılığı yerine besi ve ahır hayvancılığının yaygınlaştırılması, süt danası ve süt kuzusu kesiminin önlenmesi, yem üretimlerinin arttırılması, hayvancılık eğitimi konusundaki çalışmaların arttırılması, üreticilere teşvik kredilerinin sağlanması, hayvan hastalıkları ile mücadelenin arttırılması, pazarlama olanaklarının geliştirilmesidir. Hayvancılık yöntemleri. Ülkemizde hayvancılık etkinleri mera hayvancılığı ve ahır besi hayvancılığı şeklinde yapılır. Mera ve çayır adı verilen doğal otlakların bulunduğu alanlarda hayvan beslenmesine mera hayvancılığı denir. Mera hayvancılığında et ve süt üretimi düşüktür. Besicilik ve ahır hayvancılığı, ahır denilen kapalı ortamlarda yapılan modern hayvancılık yöntemidir. Besicilik daha çok et üretimi için yapılmaktadır. Başlıca hayvancılık etkinlikleri ve özellikleri. Büyükbaş hayvancılık. 2011 yılında yaklaşık 12,3 milyon baş sığır beslenmektedir. Ülkemizde süt ihtiyacımızın %80'i inek sütünden, et ihtiyacımızın da %70'i sığır etinden karşılanmaktadır. Mera hayvancılığı Doğu Karadeniz ve Kuzeydoğu Anadolu'da yaygındır. Ahır ve besi hayvancılığı Marmara'da yaygındır. Besi ve ahır hayvancılığı büyük şehirler çevresinde yaygınlaşmıştır. Nedeni büyük şehirlerin et ihtiyacını karşılamaktır. Mera hayvancılığı ise çayırlara bağlı gelişen hayvancılıktır. Küçükbaş hayvancılık. Koyun ve keçilerin genel adı küçükbaştır. Koyun en çok beslenen hayvan türüdür, her yörede bulunur. Tiftik keçisi İç Anadolu'da Ankara çevresinde yaygındır. Kıl keçisi Akdeniz'de Toroslar üzerinde ve Doğu Anadolu bölgesinin engebeli dağlık alanlarında yaygındır. Maki sürgünlerini yediği için sayısı devlet tarafından azaltılmaktadır. Genel olarak küçükbaş hayvancılıkta et ve süt verimi düşüktür. Kümes hayvancılığı. Kümes hayvanlarının etleri önemli bir protein kaynağıdır. Türkiye, piliç eti ve yumurta üretiminde 1980'li yıllardan başlayarak hızlı bir gelişme göstermiştir. Et tüketiminin fazla olduğu büyük şehirler çevresinde yaygınlaşmıştır. İpek böcekçiliği. İpek böcekleri için gerekli besin dut ağacının yapraklarından sağlanır. İpek böceği denilen tırtıl bu yapraklarla beslenir ve ipek adı verilen bir madde salgılar. Güney Marmara'da ve Güneydoğu Anadolu'da yaygındır. Arıcılık. bal ve bal mumu elde etmek için yapılan arı besleme işlerine arıcılık denir. Ülkemizde arıcılık, gezici arıcılık şeklinde yapılır ve verim yüksektir. Muğla, Rize, Hakkari ve Kars, bal üretiminin fazla olduğu illerdir. Balıkçılık. Ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olması nedeniyle balıkçılık potansiyeli fazladır. Denizlerdeki balık çeşidi fazladır. Ayrıca ırmaklar ve göllerde de balık potansiyeli fazladır. Ancak balıkçılık yeterince gelişmemiştir. Bu durum üzerinde deniz kirliliğindeki artış, kaçak ve aşırı avlanma, usulsüz avlanma, balık ürünlerini değerlendirecek sanayi kuruluşlarının yetersizliği, su ürünlerinin saklanabileceği soğuk hava depolarının yetersiz olması, pazarlamanın yeterince gelişmemiş olması, balıkçılıkla ilgili araştırma kuruluşlarımızın yetersiz olması, balıkçılığımızın kıyı balıkçılığı şeklinde yapılması, halkın balık tüketimi konusunda yeterli bilinçte olmamasıdır. Deniz balıkçılığı, avcılık yoluyla üretimin yaklaşık %77,2'si Karadeniz'den sağlanmıştır. Bunu %8,4 ile Marmara izlemektedir. Ege %7,2 ve Akdeniz %7,1 oranında paylara sahiptirler. Tatlı su balıkçılığı. Tatlı su balıkçılığı alanında en önemli göllerimiz Eğirdir ve Beyşehir gölleridir. Bu göllerimizden elde edilen kerevitin tamamına yakını ihraç edilir. Ayrıca Van Gölü'ne karışan akarsu ağzında inci kefali avlanmaktadır. 31. ayrımın sonu sayfa 527.